Kendini tanıtırken Ludmila Mindova şunları paylaştı. Başlangıçta yaklaşık 20 yıl eski Yugoslavya ülkeleri yazarlarının edebiyat yapıtlarına yaptığım çeviriler yayınlanmaya başlandı. Aynı zamanda bu tarihlerde yani 90'lı yılların sonlarında Sofya Üniversitesi'nde doktora öğrencisiydim. Ve bu şekilde daha en başından beri her zaman hobim olan edebiyat ve mesleğim olan edebiyat birbiriyle bağlı oldular. Bir yandan edebiyat teorisi ve kritiği, diğer yandan ise edebiyat yazarlığı. 2009 yılında ilk şiir kitabım yayınlandı. Ondan sonra iki şiir kitabım daha yayınlandı. İki tane edebiyat tarihi ve kritiği kitabım da yayınlandı. Ve son olarak isim için bir roman. Bu kitap benim için bile neredeyse beklenmedik bir şekilde oluştu. Çünkü sürekli içimdeki roman yazma isteğini susturmaya çalışıyordum. Ancak belli ki bu roman kendisi bir şekilde çıkmak istedi. Kitabının başlığı isim için bir roman olan yazar, ismin anlamını şu sözlerle açıklıyor.
İme tu za mene nešto mnogo važno. Može bi jedno od najbožestvenije nešto. V krajna smetka, v svaka religija...
İsim benim için son derece önemli bir kavram. En ilahi, en kutsal olgulardan biri. Sonuç itibariyle her din inancında Tanrı'nın yarattığı varlıklar, onun çocukları dünyayı isimlendirirler. Bu sebepten dolayı bir insani varlığın isminden mahrum bırakılması normal bir durum sayılamaz. Bir insan eğer isterse belli durumlarda farklı bir isim kullanmayı seçebilir. Kendince anonim bir şekilde yazmak istediğinde takma isim kullanabilir. Yakınları bir insanın ismini farklı şekillerde telaffuz edebilirler sevgilerini göstermek için. Ancak insanın anne ve babası tarafından daha doğduğunda verilen ismi yok saymaya, onu bu isimden mahrum etmeye kimsenin hakkı yoktur. Tam da bu sebepten dolayı bu isim için bir roman ortaya çıktı. Daha ötesinde bireysel özgürlük anlamında ele alacak olursak isim yine çok önemli bir unsur. Çünkü toplama kamplarında mahkumların numaraları var. Totaliter rejimlerde hepimiz sayıyız. İsmi olan insanlar değiliz. İsimlerimiz yok gibi, sanki hiç olmamışlar. İsim için bir romanda özgürlük ve kölelik temaları çok işlendiğinden bu başlık da doğal bir şekilde ortaya çıkmış oldu. İşlenenler arasında en sancılı konulardan biri isim konusu. Bunlar dışında benim özel hayatımla ilgili bir sebep de var. Belki de bundan dolayı da daha duyarlıyım isim konusunda. Annemin anlattığına göre ben beklenenden çok daha erken dünyaya gelmişim ve o zamanlar hayatta kalıp kalmayacakları belli olmayan bebeklere hemen isim verilmezmiş. Bunun yerine bu bebeklere numara verilirmiş. Bu şekilde ben hayatımın yaklaşık bir haftası bir numara olarak var olmuşum. Ve bu sebeple bir isim sahibi olma aşamasına geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu hikayeyi kitabımda da anlattım. Duyarlı yazar, roman fikrinin totaliter rejim devrinde var olan toplama kampları ile ilgili yaptığı okumalar sonucunda doğduğunu anlatıyor söyleşimiz esnasında.
Как се появи романа? De facto, започнах да чета по-усилено за концлагерите. Това е тема, която
Roman yazma fikri, toplama kampları ile ilgili daha yoğun bir şekilde okumalar yapmaya başladığım bir dönemde ortaya çıktı. Bu konu şahsen beni de ailemi de çok yakından ilgilendiren bir konu. Çünkü Bulgaristan'da artık bu konunun tabu olmadığı 89 yılı sonrasındaki dönemde bile bir şekilde komünizm terörüyle ilgili sadece belli kişilere konuşma imkanı tanınıyordu. Bu konu sürekli üstü kapalı tutuluyordu. Oysa bütün Bulgaristan toplumu, toplum derken kastettiğim toplumun tamamı, bunun içinde Bulgarlar da var, Yahudiler de, Türkler de, Çingeneler de. Bu toplumun tamamının 1944 yılında Bulgaristan'da gerçekleşen komünist devriminin kurbanı olduğunu düşünüyorum. Benim kitabımda o rejim esnasında bu toplumu oluşturan insanların mutsuzluğu ve sefaleti anlatılıyor. Belli ki bende bu rejimin insanlara yaptıkları ile ilgili biriken çok büyük bir öfke vardı. Diğer yandan diyebilirim ki yazarken bende iki çok güçlü duygu birbiriyle sürekli savaş halindeydi. Bir yandan bu toplumun son derece acımasız faaliyetlere maruz kalmış olmasından kaynaklanan müthiş bir umutsuzluk, diğer yandan ise umut. İnsan umutsuzluk içinde yaşayamaz ki, umutsuzluk öldürür. Sonuç itibariyle sen hayır, her şey böyle bitmeyecek dediğinde oluşan bir umut var. Ve bu şekilde bitmesi mantıklı da değil zaten. Bu gibi korkunç felaketler tarihte birçok defa yaşanmış. Herkes hissettiği şekilde neyin nasıl olduğunu anlatmalı bence. Ben bu şekilde hissettim mesela. Yargılamak değildi niyetim, sadece anlatmak istiyordum. Bize biraz romanın içeriğinden, karakterlerinden, olaylardan bahsetmesini istediğimiz yazar şu sözlerle devam ediyor konuşmasına. Bu roman o korkunç kitapları okumam sonucu ortaya çıktı biraz önce de dediğim gibi ve aslında bir anda benim sabrım taştı. Çünkü her ne kadar sadece analitik düşünmeye gayret etmiş olsam da ben edebiyat eserleri yazıyorum sonuçta. Bir anda işin duygusal tarafı galip geldi ve bu romanı yazdım. İçeriğinde hem çok tarih bilgisi var, çünkü birçok tarihi önemi olan kişilerden bahsediyorum. Diğer taraftan da çok gerçek olmayan, benim tarafımdan oluşturulan hayal ürünü hikaye var. Kendimi de karakterler arasına ilave etmiş olduğumdan, kendimin de hayali bir versiyonunu yarattım bir şekilde. Bunun için romanın kapağında, "Bu romandaki bütün karakterler hayal ürünüyüz," yazıyor. Zira edebiyatın amacı olayları bir yerde olabilecekleri şekilde de göstermek. Tarih konulu bir roman bu tarihi olaylarla ilgili mutlaka bir şey söylemek ister. Ancak bunu neden yapar? Benim amacım bir edebiyat eseri ortaya çıkarmaktı sadece. Düşünce sürecinde ve yazarken bile bazı karakterler ortaya çıktı ve beni heyecanlandırdılar. Öncelikle Yahudi karakterleri belirdi hayalimde. Kronolojik olarak olayların başlangıcı Bulgaristan Yahudilerinin İkinci Dünya Savaşı esnasında kurtarılmasıyla başlar. Ancak romanın en merkez noktası ve benim için en ağır basan tarafı Bulgaristan Türkleri ile ilgili olan kısmı. Bulgar Komünist Devleti'nin bu Bulgar vatandaşlarına uyguladığı son derece agresif ve saldırgan tutumudur. Belki de bu yüzden de roman isim için bir roman başlığını taşıyor. Bulgaristan Türklerine yapılanları ben şahsen son derece acı ve korkunç buluyorum. Türk genlerim varsa da ben bilmiyorum. Bunun önemli olduğunu da düşünmüyorum. Önemli olan bir çocukluk hatıram. Türklerin isimlerini değiştirdikleri dönemde çok küçük olmamakla beraber çocuktum. Romanda da anlattığım şekilde bir gün sınıfımıza öğretmen girdi ve bugünden sonra sınıf arkadaşınız Aliş'in adı artık Aliş değil dedi. Bu hatıra sürekli bende kaldı ve beni rahatsız etti. Ta ki bu kitabı yazana kadar. Aslında bu yazılmak istemiş olan eski bir hikayeydi sanırım.
Всъщност да кажа за Ажар. Ажар е за мен главният герой. Ажар е едно момче, което е отгледано от български турци.
Romanın karakterlerine gelince benim için bu romanın kahramanı Ajar. Onun hikayesi olayların merkezinde. Ajar, Bulgaristan'da Türk bir aile tarafından yetiştirilen bir çocuk. Aslında kendi çocukları değil. Asıl ailesi 1944 yılında yönetimin değişmesiyle Sofya'dan sürgün edilen, gerçek babası yüksek eğitimli olmasına rağmen kanal kazmak zorunda olan ve sonunda polisler tarafından öldürülmüş olan bir çocuk. Ajar ismini seçerken geleneksel bir Türk ismi olmadığının farkındaydım ama bu çocuk sıradan bir çocuk olmadığı için isminin de çok bilinen bir isim olmamasını tercih ettim. Ajar'ın hikayesinin yanı sıra aynı bu dönemde Bulgaristan'dan kaçan bir Yahudi ailesinin hikayesi de anlatılıyor romanda. Bir de üçüncü hikaye var. Bu da yazarın hikayesi. Bu yazar toplama kampları ile ilgili kitaplar okuyor ve kendi hayat hikayesinden de hatıralar canlanıyor aynı zamanda. Bu karakter benim için önemliydi çünkü onun vasıtasıyla biraz daha çok tarih bilgisi dahil edebildim hikayeye. Romanının Türkçeden Bulgarca'ya girmiş iki kelimeyi de özellikle dahil eden yazar, bu kelimeleri nasıl ve neden seçtiğini sorduğumuzda şu sözlerle açıklıyor bu durumu.
Aslında sizinki izbrava narod. Tem izbrah. Dukat uçtiyah книгата на Бая Азиз, на Азиз Азизугло за Белене.
Ben bu kelimeleri özellikle seçmedim. Onlar beni seçti. Aslında kullanmış olduğum bu iki kelime sürgün ve gurbet kelimeleri. Benim için yabancı değildi. Ancak Aziz Azizoğlu'nun Belene kampı ile ilgili kitabını okumam en büyük şok oldu benim için. Ağlıyordum bu kitabı okurken. Sakinleşmek için kitabı kapatıp kütüphaneden çıktığım oluyordu bazen. Aziz Azizoğlu kitabın sonunda Belene kampından geçen insanların isimleri bir liste olarak yazmıştı. Bu listelerde sürekli sürgün kelimesinin tekrarlandığını gördüm. Türkçe'de bu kelimenin aslında ne anlama geldiğini hatırladım ve bir öfke oluştu bende. Bu öfkeyle beraber kelime de girdi romanıma. İsterseniz tam olarak ne yazdığımı okuyabilirim size. Bulgarların çoğu boş zamanları olmadığından 80'li yıllarda Türk hemşerilerinin telaşla tekrarladıkları kelimenin anlamını bir türlü öğrenmediler. Bu kelimeyi duymuş olsalar bile büyük ihtimalle bıyık altından gülümsemişler ve aslında hiç de komik anlamı olmadığını anlamamışlardır. Aslında korkunç anlamlı bir kelime olduğunu bilmemişlerdir hiçbir zaman. Sürgün. Çağdaş Bulgarca'da bu Türkçe alıntı olan kelime ishal anlamında kullanılır. Bulgarların latif bir şekilde ifade ettikleri nadir mutluluk, diğer deyişle. Ancak 80'li yıllarda Bulgaristan Türkleri için sürgün kelimesi hiç de bu anlamı taşımıyordu. Onlar için bu kelime normal bir insanın düşmanına bile dilemeyeceği bir anlam taşıyordu. Nadir bir mutsuzluk. Çünkü Türkçe'de sürgün kelimesinin birinci anlamı birini ceza olarak bulunduğu yerden bir başka yere göndermektir. Özgürlüğünü elinden almaktır. Diğer kullanmış olduğum kelimeye gelince bu kelime gurbet. Aslında düşünüyorum da Bulgarların bu kadar çok seyahat etmelerinin sebebi sadece sınırların açılmış olması değil bence. 80'li yıllardaki rejim insanların bir yeri evi olarak hissetme hissini yok etti. Bu kadar çok yalan ve rezaletten sonra bir evde nasıl yaşayabilirsiniz ki? Tam tersi, o yerde artık kalmak istemezsiniz. Yine de eviniz olma fikri sizin hakkınızdır. Ev hissi olmayan hiçbir kişilik sağlıklı bir kişilik değildir. Bence bu yüzden Bulgarlar yollara düştü. Önce Türkler gitti bu ülkeden, kovdular onları. Ancak onlardan sonra geri kalan herkes de kaçmaya başladı. Bu sebeplerden dolayı diğer kullandığım kelime gurbet. Yine biraz okuyalım isterseniz diyen yazar Lyudmila Mindova kitabının bir kısmını aynen aktardı.
E как да не се върне човек в татковината? Че то може ли цял живот човек по гурбет да изкара? Ya gurbet.
Hiç dönmez olur mu bir insan ana vatanına? Bir ömrü gurbette geçebilir mi hiç? Aa, gurbet. Yine bir Türkçe kelime. Son yıllarda yurt dışına dönmemek üzere gitmiş olan Bulgarları vatan özlemi duygusu ne kadar çok sararsa o kadar çok dillerinde olur bu kelime. Sen sıkışıp burada kalmış olabilirsin ancak sen de uzun zaman önce dönmemek üzere gidenlerdensin. Ta kız kardeşinin gittiği günden beri. Bu yüzden tükenmişlik duygusu içerisinde bu lanet gurbet kelimeyi tekrar edip duruyorsun. Nihai karara hazır oluyorsun. Gurbet, gurbet, gurbet. Türkler isimlerini geri aldı tabii ki daha sonra. Ancak bu Türklerin büyük bir kısmı hiç geri dönmedi. Yahudilerin de dönmediği gibi, Bulgarların da dönmüyor oldukları gibi. Dahası da var, gitmeye devam ediyorlar. Ne zamana kadar böyle devam edecek ki bu durum? okunan alıntılar hüzünlü olmasına rağmen aslında romanın bu kadar da hüzünlü bitmediğini belirten yazar şu sözleriyle ifade ediyor fikirlerini. Çok değer verdiğim bir yazarın da dediği gibi aslında yazmanın amacı affetmektir. Ben de bu romanı bu sebepten dolayı yazdım diye düşünüyorum. Uzun yıllar olanları idrak edememiştim. Şimdi de zor benim için. Ancak şunun da farkındayım ki affetmeden insan yaşayamaz. Belki de buydu benim motivasyonum. Ayrıca ben bu yarattığım karakterleri sevdim ve olaylardan mutlu bir çıkışları olsun istedim. Evet, acı vardı ve karanlıktı hikaye ama ben sonunda ışık olsun istedim. Dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz şeklinde yöneltmiş olduğumuz soruya sevgili yazarımız şu cevabı verdi. Birkaç yıl önce İstanbul'da harika bir şiir festivaline katılmıştım ve orada şiirlerimizi yere batan sarnıcında okuma imkanımız oldu. Oraya girdiğimde heyecandan bayılacak gibi oldum ve şiirlerimden çok söylemek istediğim tek bir cümle vardı. O da seni seviyorum. Dinleyicilerinize de bu cümleyi armağan etmek isterim.